Hayatın Sesleri.
Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Yine siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı bugün de siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Ve sosyal medya hesaplarımız yine Hayatın Sesleri Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Kaç sene oldu, zaman durdu. Deniz öyle hep aynı, dünya bilinmez. Taş duvar aynı kaldı, ümit öylece kaldı da. Ümit edeni söyle kim aldı? Kaç devir geldi, kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Kaç çiçek soldu, hani bu söndü, hani bir sarı fırtına koptu zamansız, kaç tohum filiz dondu, hani bir acı yer savurdu yürekler, son defa vurdu. Bu dünya ne sana bana kalmaz, dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz, dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, Mabel Matiz'den dinlediğimiz bu güzel şarkının sözlerini sevgili Aysel Gürel yazmıştı. Bugün ölüm yıl dönümüydü sevgili Aysel Gürel'in. Biz de saygıyla, rahmetle anıyoruz kendisini. Sözlerini Aysel Gürel yazdı, bestesini de Onno Tunç yapmıştı. Birlikte seslendirdikleri bir eserdi. Ben ölüm yıl dönümü dedim galiba, arkadaşlarım uyardılar. Doğum yıl dönümü dolayısıyla sevgili dinleyenlerimiz, Aysel Gürel'i bir kez daha saygıyla anmak istedik. Pek çok güzel şarkıya imza atmıştı. O güzel şarkılarından sadece birini siz sevgili dinleyicilerimizle paylaştık bugün. Evet, ve konuğumuza dönmek istiyorum hemen. Hoş geldiniz demek istiyorum. Psikolog Sayın Sakine Aykanat bizlerle birlikte. Merhabalar diyoruz.
Merhabalar.
Evet, bugün dizilerden ve hayatımızdaki etkilerinden konuşacağız. Çünkü gerçekten bir sezonda yüze yakın, belki yüzden de fazla dizi başlıyor. Ve bir anda dizilerin içerisinde buluveriyoruz kendimize. Her ne kadar seyretmesek de dizileri, ama mutlaka onların yaşantılarından bir şekilde haberdar oluyoruz. Çünkü herkesin seyrettiği birkaç dizi var. Dolayısıyla bir şekilde paylaşılıyor.
Kesinlikle.
Belki de selamlaşmalarımız bile dizilere göre değişebiliyor.
Arkadaş toplantılarımız hangi diziyi izlediğine göre bile değişebiliyor.
Evet.
Misafirliğe gideceğimiz zaman o diziye göre ayarlıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmını aslında diziler kontrol etmeye başladı.
Evet. Bu hiç de iyi bir şey değil tabii
ki. Bu bağımlılık.
Evet.
Yani artık medya dediğimiz şey ya da bir film, özellikle eskiden sinemalar, insanların belirli bir zaman diliminde keyif almaları, kendilerini huzurlu ve rahat hissetmeleri için bir şeydi. Ama artık onlar bizi kontrol etmeye başladı. Burada tehlike başlıyor,
evet,
zaten.
Evet.
Çünkü bir akşam eve geldiğinde eşimizin gözlerinin içine bakarak bir yarım saatlik sohbetimizi elimizden aldı.
Evet.
Çocuğumuzla ilgilenmeyi elimizden aldı. Ama şöyle baktığımızda, aile içi sorunlara da baktığımızda, ama benim zamanım yok diyebilen,
evet,
birçok insanın
dizilere ayıracak
zamanı
var.
Olabiliyor.
Evet.
Ve 1,5 saat sürüyor diziler.
Evet, reklamsız o.
Tabii.
Reklamla yani, işte 20'de başladığını düşünürsek 23-30 sularında bitiyor.
Yani
gerçekten çok uzun zaman.
Aslında tabii ki akşam saatimizi yatış saatimize kadar işgal ediyor. Aslında işgal.
Evet. Niye bu kadar bağımlı olduk acaba dizilere?
Yani hayatımız, kendi hayatımızdan kaçmanın başka bir yönü diye düşünüyorum.
Tamam, belki stres atıyoruz, stres attırıyor, ama bizi eşimizden, çocuklarımızdan, annemizden, babamızdan ya da çevremizden alıkoyacak derecede o olmamalı. Bir de 2-3 hafta seyretmeseniz o seyrettiğiniz bir özet bölümle neler yaşandığını da çok rahatlıkla takip edebileceğiniz,
evet,
diziler.
Şimdi beynimiz bir döngünün içine girdiği zaman o döngünün içinde kalma meyli olan bir organımız. Bir de yetişkin beyni ile çocuk beyni farklı. Şimdi çocuk ne yapar? Kendini hazza yöneltir. Ama yetişkin beyni hazzı olan şeyleri bile ötelemeyi öğrenmiştir. Şimdi hep konuşuyoruz aylardan beri. Hani Türkiye'deki kişilik gelişim yaşımız, olgunlaşmamız, çocuk kimliğimiz diye. İşte yetişkin kimliğimizle tabii ki keyif alacağız. Tabii ki zamanımızı orada izleyebiliriz, geçirebiliriz. Keyif, huzur almak, keyif almak en doğal hakkımız. Ama öncelikleri karıştırmak yetişkin kimliği değildir. Çocuk kimliğidir.
Evet.
Yani bir eş kimliğimizi...
Biz bu çocuk kimliğine nasıl döndük yeniden acaba? Nerede yetişkin kimliğimizi nerede bıraktık, kaybettik?
Yani yetişkin kimliğimizi aslında yetişkin kimliği birazcık sosyal hayatın içinde de olgunlaşan bir kimlik. Hani çocuklara baktığımızda değil mi, sosyalleşmeyle arkadaşını kaybetmemek için bir toplumun içinde nasıl davranacağını öğreniyor. Bir takım şeyleri öğreniyor ve biz sosyal hayattan evin içine, o daracık dört duvarın arasına sadece televizyonla tıkıştığımız zaman zaten kime göre, neye göre, nasıl davranacağımızı karıştırıyoruz.
Evet.
Ve bırakıyoruz kendimizi. Karşımızdaki dizi bizi kontrol etmeye başlıyor.
Evet.
Ben bir dönem sırf mesleki anlamda insanlar ne tür diziler izliyorlar ya da televizyonda ne tür diziler var diye özellikle her dizinin ilk bölümünü izlerdim. Konuya hakim olabilmek için. Hani biraz önce dediniz ya, 3 ay bile geçse.
Evet.
Ve ben her diziden bir şekilde haberdar olurdum. Evet. Ve şunu fark ettim. En kötü dizi, yani kendim açımdan hiç hoşuma gitmeyen diziyi bile 2-3 hafta arka arkaya izledim. Aha, bir baktım merak etmeye başladım. Yani dedim ki, yani ben bile bunu merak edip izliyorsam işte aynı şekilde. Evet. Ha, kim kimi yönetiyor?
Evet.
Onu orada kesmek gerekiyor.
İşte başkasının aşkı, mutluluğu, mutsuzluğu, heyecan uyandırıyor bizde. Onları merakla takip etme isteği
ama
duyuyoruz.
Ama şöyle bir söz vardır ya, hani hayalindeki ne beklerken elindekinden olursun diye. Yani biz orada hayali çocuklar ya da çocuklarla ilgili çok olumlu şeyler yok. Genelde sorunlu gençleri orada şey yapıyor ama böyle romantik erkekler yok, bilmem ne, işte bazı aşklar. Ama hayalindeki erkeği ya da kadını yaratayım derken kendi eşinden oluyorsun orada.
Evet.
Eşinin gözlerinin içine bakmıyorsun ama televizyondaki kişiye bakıyorsun.
Evet.
Daha mı az değerli eşimiz?
Değil,
benim
tabii
hayatım
ki.
Evet. Onun hayatından elbette daha mı az değerli?
Evet.
İşte yetişkin kimliğimizde hep sorgulama, yargılama değil, sorguladığımız sürece yetişkin kimliğimiz de hep üste çıkacaktır.
Bir de bizim toplumumuza uygun diziler değil. Her ne kadar bizim yönetmenlerimiz, sanatçılarımız tarafından yapılsa da, çekilse de Türk toplumu aile yapısına uygun diziler değil. İşte entrikalar, gayri ahlaki ilişkiler.
Kesinlikle. Ve sanki,
çok lüks yaşamlar, evet, lüks arabalar. Yani hayat sanki sadece oradan ibaretmiş, evet, gibi. Hiç orta halli bir dizimiz var mı?
Yani gerçek dışı olan çok dizimiz var.
Evet.
Ve çoğu dizide baktığımız zaman aslında yabancı kökenli Türkçe uyarlaması. Ve o ne kadar bizim kültürümüze uyuyor.
Evet.
Aslında medya İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren o kadar çok kullanılan bir şey ki sosyal psikolojinin araştırmalarının içindedir. İşte kadının topluma kazandırılması, çünkü erkek nüfusu azaldığı için bir ara onu yaptılar. Arkasından erkek nüfusu arttığında kadının artık evde durması gerekiyor. Anneliği bu sefer simgelemeye başladılar.
Evet.
Yani beslenmeden tutun. Örneğin sakatat yemenin yararlı olduğu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmıştır. Çünkü yokluk, yoksullukla birlikte,
evet,
bu tip araştırmalar yapılmıştır. Bir ara, evet, biliyorsunuz yeşil mercimek çok yedik çünkü.
proteinde.
Yani, evet, bunlar aslında olumlu anlamda da kullanılabilir. Olumsuz anlamda da kullanılabilir.
Tabii yani şimdi yani biz dizi toplumu olduk. Gitmeye bu kadar dizileri izlerken ülkemiz üzerinde oynanılan oyunlardan haberimiz yok. O kadar şehidimiz geliyor, haberimiz yok. Nice ailelerde acılar yaşanırken duyarsız bir toplumda olmaya başladık.
Çünkü şöyle onu düşündüm. Savaş filmleri var. Biz savaşı böyle izliyoruz.
Evet.
Duyarsızca izliyoruz.
Evet.
Yani savaşın normalleştirdiler bize. Şimdi hırsız filmleri var. Hırsızlar o kadar sevimli ki. Yani filmin kahramanı sevimli hırsız filmin adı. Hırsızlar Şehri filmin adı. Yani ister istemez orada hani kendinizle özdeşliyor o empati dediğimiz olayda. Abi bakıyorsunuz hırsızlara, insanları öldüren canilere empati duymaya başlıyorsunuz.
Evet.
Ama biz nereye gidiyoruz o zaman? Onun için diyorum hep yetişkin kimliğimizde bu benim önceliğim mi? Benim önceliğim ne? İlk önceliğim benim. Evet tamam keyif alıyorum ama neleri öteliyorum orada?
Evet.
Eşimi öteliyorum, çocuğumu öteliyorum.
Ama ötelediğimizin farkında değiliz. Yani, sorun orada herhalde. Yani bir akşam keyfim var. Bir dizimi de izlemeyeyim mi?
Evet tabii. Sorgulamazsak ötelediğimizin nasıl farkına varacağız?
Varamayacağız.
Farkındalık birazcık sorgulamakla ortaya çıkan bir şey.
O zaman kendimize hangi soruları sorarak
soracağım, şunu soracak. Bu benim için
öncelik mi?
Öncelik mi? Yani olmazsa olmazım bu mu?
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Hani hayatımıza değer katan şeyler vardır. Bir olmazsa olmazlarımız vardır. Bir de keyif aldığımız şeyler. Artılar, eksiler vardır. Olursa iyi olur ama olmazsa da hayatımızdan bir şey gitmez.
Evet.
Ama ben burada keyif alacakken, hayatıma bir artı koyacakken olmazsa olmazımı ikinci plana atıyorsam burada bir hata vardır. Yani yaşamsal bir hata vardır. Bu şu demektir. Yani kolumuz bir tane kolumuz olmazsa yaşayabiliriz. Ama kalbimiz olmazsa yaşayamayız.
Evet.
Akciğerimiz olmazsa yani kendi vücudumuzda da yaşamsal organlar vardır. Biz kolumuzu tutmak yerine kalbimizden oluyoruz. Evet. Sadece böyle somutlaştırmak istiyorum. Yani kolumuzu mu tercih edeceğiz yoksa kalbimizi mi tercih edeceğiz? Buna bakmak gerekiyor.
Evet, bu soruyu kendimize iyice sormamız gerekiyor herhalde.
Kesinlikle.
Birazcık o dizi toplumu olmaktan böylece ayrılabiliriz, kopabiliriz
yani,
diyorsunuz.
İzlesinler, hepimiz izleyelim.
Evet.
Keyif alın.
Ama izle. Bağımlı olmadan.
Ama değil mi, biraz önce dediğim
her
gibi.
Her güne de dizimiz olmasın canım.
Tabii
yani,
ki canım.
Evet.
Yani bir tane olsun ya da iki tane olsun ya da ben bunları izlediğimde neleri kaybediyorum ya da neleri öteliyorum.
Evet ya da o gün için o diziyi izlemesem bugünlük bir şey olmaz.
Evet. Tabii
sonra
ki.
Az önce de konuştuğumuz gibi ertesi hafta kaldığı yerden devam
kesinlikle
edebilir.
Kesinlikle zaten şey 40 bir o kadar da özet veriyor.
Evet.
Ayda bir bile izlesek.
Evet.
Bağlantı
bir şey kaybetmiş olmuyoruz.
Kurabiliyoruz. Bir de internet de var. İnternetten de eksikliklerini kapatabilir. Yani ben şu da çok önemli. Çocuğumuzla ilgileneceğimiz, eşimize ayıracağımız vakit var. Bir de örneğin belki de onlar olmadan kendimizle rahatlıkla bunu da yapabiliriz. Zamanı kendimize göre de ayarlayabiliriz ama neyi yok ettiğimize dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Önceliklerimiz çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız, evimiz, çevremiz, arkadaşlarımız. Evet,
ama
kendimiz.
Sadece ama kendimiz. Aa, ben şimdi tabii ki rahatlayacağım deyip olmaz. Kalbimizi riske atmaya değmez.
Değmez. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür
Psikolog
ederim.
Psikolog Sayın Sakin Aykanat'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz.
yine bir görem diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin.
İşte hendek, işte deve, yaparsın ya düşersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halet, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı.
Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş.
İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı.
Sevgili dinleyenlerimiz, Barış Manço'nun sözlerini ve bestesini kendi yaptığı bir şarkıda dinledik. İşte hendek, işte deve dedik, biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Barış Manço'nun ölüm yıl dönümüydü. Yine Hayatın Sesleri programını kendisini anarak başlamıştık. Ancak bir de İstanbul'da bir müze var, biliyorsunuz. Müze bu aralar Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla çok da yoğun ilgi görüyor. İşte biz de bu müzeden bilgileri siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak istedik. Müzenin sorumlu yardımcısı Sayın Bukra Yum telefon hattımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Merhaba. Alo.
Alo, merhaba.
Efendim, merhabalar. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim Nilgün Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bize Barış Manço Müzesi'nden birazcık bahseder misiniz lütfen? Müzenin kimliğinden özellikle.
Elbette. Barış Manço Müzesi, Manço ailesine ait eşyaların sergilendiği, mülkiyetin Halk Bankası'na ait olduğu fakat son 10 yıldır Kadıköy Belediyesi'nin Halk Bankası'ndan kiralayarak işlettiği bir müze. İçinde bulunduğumuz müze mekanı 19. yüzyıl mimarisinin bir örneği, Victorian tarzı bir köşk. Ve Manço'nun hayattayken ailesiyle birlikte son 15 yılını geçirdiği evi, vefatından sonra Manço'nun sanatını, aile hayatını, televizyoncu ve gezgin kimliğini sunan bir müzeye dönüştürüldü. 2010 yılından beri ziyaretçilere açık. Toplamda evet. 4 katlı bir köşk burası. Gezmek için en azından yarım saatin, hatta 45 dakikanın gerekli olduğu bir köşk. Çünkü hem 4 katlı hem envanteri çok kalabalık. 2500-3000 ayrı parça bulunmakta burada müzede. Hemen her eşya antika ya da bizler için manevi değer taşıyan eşyalar. Bizzat Barış Manço'nun kullandığı eşyalar olması sebebiyle. Bu antika eşyaların çoğunluğu da yine 19. yüzyıl sonlarına denk gelen dönemlerden kalma. Barış Manço ve eşi Lale Hanım'ın satın aldığı, koleksiyon yapmak için ya da bizzat şahsi kullanımları için aldıkları eşyaları. Aslında Lale Hanım'ın deyimiyle en son geçtiğimiz hafta burada yapılan bir röportajında buradan anahtarı alıp çıkmışız gibi bıraktık demişti burayı. Özellikle de bunu yaşatmayı amaçlayan bir müze burası. Bir yandan da Barış Manço'nun müzisyenliği dışında başka ne gibi özelliklere sahip olduğunu keşfedeceğiniz birçok hatırayla dolu bir müze ev.
Evet, yani yaşam şekli, evin her duvarına yansıyan bütün güzellikleriyle müze bu aralar özellikle ölüm yıl dönümü dolayısıyla çok daha fazla ilgi görüyor herhalde.
Evet, 2017 yılını biz 50 bine yakın ziyaretçiyle kapamıştık. Bu rakam da bizim için çok yüksekti. Her sene artan bir ziyaretçi sayımız var. Fakat bu Ocak ayı 8 bine yakın kişi ziyaret etti Barış Manço Müzesi'ni. Şöyle ki Barış Manço aslında 31 Ocağı 1 Şubat'a bağlayan gece yarısı evinde kalp krizi geçirip aramızdan ayrılmıştı. Biz bu sebeple artık geleneksel oldu. Her 31 Ocak gününde müzeyi ücretsiz olarak gece yarısına kadar açıyoruz. 12'ye kadar dileyen herkes gezebiliyor burayı. Bu Kadıköy Belediyesi'nin Barış Manço Müzesi ile ilgili olan anma etkinliği. Ertesi günü ise 1 Şubat tarihinde yine Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde akşam saati Manço ailesinin konuşma yaptığı ve arkasından her sene ayrı grupların sahne aldığı konserli bir anma etkinliği düzenliyoruz. Bizim belediyemizin etkinlikleri dışında ise takip eden hafta sonu pazar gününde Barış Manço'nun ailesi mezarı başında ziyaret ederek anıyor sevenleriyle Barış Manço'yu.
Evet. Müzede en çok ne ilgi çekiyor Sayın Bukrayum? Kıyafetleri, yüzükleri, yaşam şekli neler dikkat çekiyor en çok, ilgi görüyor?
Aslında herkesin önceliğine göre farklı bir şeyden ilham aldığını düşünüyoruz ama bizim köşke ilk girdiğinizde salonda sizi karşılayan bir Barış Manço heykelimiz var. Silikondan yapılmış kusursuz bir işçilik diyebileceğimiz Ankaralı bir heykeltıraş Murat Taşkın'ın yaptığı bir heykel. Çok ilgi çekiyor çünkü gerçekten karşınızda Barış Manço varmış gibi hissediyorsunuz. Henüz daha bu sabah biz bu arada müzemiz çok fazla çocuk ziyaretçiler ağırlıyoruz müzede. Onlardan biri daha henüz bu sabah karşısına geçip heykelin duruyordu ve sonra döndü bize neden konuşmuyor Barış Manço dedi. Daha Barış Manço'nun aramızdan ayrılmasının idrakında olunamayacak yaştaki ziyaretçiler ama onlar da sadece konuşmasını bekliyorlar karşılarına geçip de bu kadar gerçekçi.
Evet. Peki şimdi her gün görülebilir mi müze?
Müzemiz pazartesi günleri hariç her gün açık. Sabah 9, akşam 5 arası açık. Hı hı. Dediğim gibi gerçekten bir saate yakın vakit ayırarak gelinmesi gerekiyor buraya. Bunun dışında resmi ve dini tatiller haricinde dediğim gibi her gün açız pazartesileri.
Evet. Bu arada Barış Manço'nun şarkıları da dinlenebiliyor mu müzede?
Elbette evet. Girdiğiniz andan itibaren her odada fonda Barış Manço müzikleri çalıyor oluyor.
Evet. Peki CD satışları ya da Barış Manço ile ilgili bir takım şeylerin satışları var mı?
Hayır yok. Sadece müze ziyareti için burası gelinip görülebiliyor. Belki ileride olabilir fakat şu an bir kamu birimi olduğu için henüz bir satış yok burada.
Evet. Dolayısıyla Barış Manço'yu yad etmek isteyenlerin Barış Manço'nun nasıl bir yerde, nasıl bir yaşam şekli içerisinde yaşadığını merak edenlerin kıyafetlerinin, yüzüklerinin, koleksiyonlarının yer aldığı bu güzel sergiyi görmek için sizler her gün oradasınız pazartesi günü dışında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bukrayum programımıza katıldığınız için. Biz de Barış Manço'yu sevgiyle, rahmetle, özlemle anıyoruz sizin sayenizde. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim. Tüm Barış Manço'ya ve ekibi adına da teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum tekrar. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Barış Manço Müzesi sorumlu yardımcısı Sayın Bukra Yum, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Yakından gören dağlar kurban olam yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz yine. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün edebiyatta canavarları konuşacağız. Çünkü çağdaş korku hikayelerinin ilk yerinden biri sayılan İngiliz yazar Mary Shelley'in imzasını taşıyan Frankenstein romanının 200. yılı.
Evet.
Dolayısıyla canavarları konuşalım istedik. Edebiyat dünyasından, dünyasının birbirinden ünlü canavarları var değil mi?
Evet, evet, canavarları var. Frankenstein'ın yani romanın 200. yılı olması dolayısıyla Hem edebiyat dergilerinde hem bloglarda canavarlara ve Frankenstein başta olmak üzere bu kurguya da yer verildiği için biz de yer vermek istedik. Çünkü ilginç bir öyküsü var. Sizin de söylediğiniz gibi 200. yılı, yani biz 200 yıldır dünyada Frankenstein'a ilgi gösteriyoruz okuyucular olarak, izleyiciler olarak.
Evet.
Ve bu şaşırtıcı bir şey aslında. 1,5-2 yıl gibi bir sürede yazmış. Yazarı bir kadın. Pek çok Frankenstein'ı tanıyan pek çok kişi bunu bilmeyebiliyor. Yazarı bir hanım, İngiliz bir hanım. Kendi hayat öyküsüyle birlikte gelişen bir dizi olayın sonucunda etkilenmiş ve bu kurguyu ortaya koymuş. O da şu. Frankenstein romanındaki bizim Frankenstein olarak bildiğimiz o parçalardan, insan parçalarından oluşan canavarın aslında roman içerisinde bir adı yok. Onu yaratan, oluşturan doktorun adı Frankenstein.
Hı hı.
Ve metnin içinde hiçbir şekilde o canavara bir isim verilmiyor. Buradan da yola çıkılarak yapılan yorumlarda şöyle bir şey var. Yazarı Mary Shelley doğarken annesi vefat etmiş. Ve annesinin adı yazara verilmiş. Ve yazar aslında kendi isminin olmayışıyla ilgili de bir sürü şey yaşamış hayatı boyunca. Ben aslında annemin ismini taşıyorum, o zaman benim adım nedir gibi. Yine ilginç olan şeylerden biri bir dizi olay, doğa olayları, o dönem kendisinin de dünyada şahit olduğu volkan patlamaları gibi doğa olayları da olan bir dizi şaşırtıcı. Yazarların, çizerlerin bir arada bulunduğu ortamlarda şahit olduğu korku hikayeleri ya da öfke patlamalarından da etkilenerek bir tatil sırasında kendi ifadesine göre uyku ile uyanıklık arasında insanın kendi yarattığı eserinden korkan bir hale düşmesini görmüş.
Allah Allah. Evet,
ve yaşadıklarını da değerlendirince bu doğa olayları karşısındaki korkuyu da harmanlayınca, hı hı, bu kurguyu oluşturmuş ve 1816'da ilk ilhamı almış, 1818'de basılmış eser.
O zaman bizlerin korku ve endişelerimiz konusunda bizi uyarmak için ortaya çıkmış diyebilir miyiz?
Onun bir yansıması olduğu, evet, kesin Frankenstein'ın. Pek çok canavarda gördüğümüz bir şey var orada da, ama en, nasıl söyleyelim, mütekamil, olgunlaşmış, hı-hı, hali Frankenstein'da var. Eser ilk defa basıldığında 1818'de yazarının adı geçmemiş. Doğal olarak bir kadın yazar olduğu da herhalde garipsenirdi olması da. Ama hiçbir yazar adı geçmemiş eserde. Yani eserin, hı-hı, yazarı kimdir, bu kitabın yazarı kimdir diye baktığınızda görünebilecek bir ad yok. Bir sonraki baskısı 1831'de genişletilmiş ve Mary Shelley'nin eşinin adıyla basılmış.
Hı hı.
Şimdi bu aslında gerçek, kitabın gerçek hikayesi bize kurgunun içindeki yapıyla ilgili çok bilgi veriyor. Canavarlar neden edebiyatın içinde var diye bakarsanız, özellikle de Frankenstein gibi, hani bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir düşüncesiyle kısa bir özet geçeyim. Bir doktor insanların, ölmüş insanların organlarını bir araya getirerek normalden çok daha iri yarı güçlü, işte çift akciğeri, çift kalbi olabilecek kadar büyük bir bedeni birleştirir. Ona bir yıldırım aracılığıyla bir elektrik verir ve canlanır bu beden. Fakat canlandıktan sonra kendi babası olan Dr. Frankenstein başta olmak üzere kendini üretenler ve laboratuvardan başlayarak herkesi öldürmeye başlar.
Hı hı.
Ve Dr. Frankenstein de sonunda yalnızlığın ne demek olduğunu, yani kendi ürettiği bu ben daha fazla ne yapabilirimin, sınırlarımı nasıl, doğanın sınırlarını nasıl zorlayabilirimin cevabını çok acımasız bir sonuçla görür ve sonunda da zaten muallak bir biçimde kaybolur. Yani hani denizin dalgaları arasında kaybolduğuna dair bir ifade var.
Evet, siz şimdi bunu anlatırken bunu ve daha farklı canavarları da gözümün önünde canlandırmaya çalıştığımda bir canavar yaratmanın aslında ne kadar zor olduğunu düşündüm.
Yazar açısından da zor. Hadi bir şimdi, evet, tasarlayalım desek, mesela çok sıklıkla karşılaşılan canavar tipleri edebiyatta bir hayvanın özelliklerini alıp insan özellikleriyle birleştirmektir. vardır.
Evet.
En çok belki dinleyicilerimiz bunu Harry Potter'dan hatırlayabilirler. Orada bir Voldemort karakteri var. Sürüngen yılanlarla özelliklerini birleştirmişler. Bir hayvanı alıp onu birleştirebilirler. Ya da daha modern yaklaşımda bir hayvanın özelliklerini abartabilirler. Jaws gibi filmini izleyenler bilir. Bir köpek balığıdır ama devasa büyüklükte bir köpek balığıdır. Bu tür canavarlar yaratabiliriz ama Frankenstein gibi bir şey yaratmak gerçekten kolay değil.
Peki niye ihtiyaç duyulur ki böyle bir şeye?
Niye ihtiyaç duyulur? Temelde şu, hikayeye bakacak olursanız insanların özelliklerini, organlarını bir araya getirmek gibi bir benzetme var. Korkumuzla baş etmek ve biz insan olarak kimiz buna cevap aramakla ilgili. Zaten Frankenstein'ın giriş cümlesi de bunu anlatıyor. Diyor ki ben mi istedim ey yaradan çamurundan beni insan yapmanı? Israr mı ettim karanlıktan çıkarıp yükseltmen için beni? Yani insanın kendi insanlık arayışı ve Frankenstein de sürekli bunu arar. Ben bir canlı mıyım, cansız mıyım? Benim bir ruhum var mı, yok mu? Bu adam beni yarattı mı, iman mı etti yoksa benim babam mı, yaratıcım mı? Yani hani bu soruları aslında insanlar kendileri de sorarlar. Biz hepimiz soruyoruz. Evet. Ve kendi anlam dünyamızda bir süre, biraz önceki konuğunuz aslında bunu çok güzel anlattı dizilerle birlikte bu sorunun cevabını. Çünkü bir takım değerler edinerek ve onları bir araya getirerek kendimize bir anlam dünyası kuruyoruz iç hayatımızda, iç dünyamızda. Bir tür Frankenstein olduğumuz bir süre oluyor. Eğer bilinçsiz olursak. Çünkü hani dizilerden, oradan buradan edindiklerimiz
oluyor mu? O kadar çok oluyor. Etkiliyor mu bizi?
Etkileyebiliyor olsa gerek ki bu canavar hikayeleri özellikle bu yüzyılın başında çok güçlüydü. Şu anda da mesela canavar hikayeleri var ama daha üst bir boyuttayız. Örneğin yapay zeka türevi dizilerden belki daha çok aklımıza gelebilir ama kitaplarda da var. Zaten kaynağı orası. Mesela hala biz bir Frankenstein korkumuz var bizim.
Evet.
Bir yapay zeka yazılımı ortaya çıkacak ve bizi kontrol edecek. Matrix serisi bunun üzerine kuruludur örneğin. Aynı şeydir aslında insanların bazı özelliklerinden, fark etmediğimiz yeteneklerimiz ya da yeterliliklerimizden beslenen bir alanın bize hükmetmesi gibi bir şeyden ürküyoruz. Hala bu ürküntüye sahibiz. 19. yüzyıl başları diyelim. Bu biraz daha böyle fantastik, o dünyanın yeni keşfediliyor olması, o dönemin bilimsel yaklaşımlarının nasıl söyleyeyim, biraz sihirli görünmesinin etkisiyle de Frankenstein biraz daha ilk örnek olmanın getirdiği gücü de taşıyor.
Evet.
Benzerleri var. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde işte bir doktordur, bir iksir bulur ve birdenbire başka bir şeye dönüşür. Geceleri acımasız canavar bir katil, gündüzleri merhametli bir hekim. Ya da bence en korkunç olanıdır Dr. Moreau'nun Adası. Bir doktordur yine. Hayvanlar üzerinde yaptığı genetik çalışmalarla canavarlar üretir. Biz kendi üretimimizin, insanlar olarak kendi eserlerimizin sonuçları konusunda hep bir tedirginlik yaşıyoruz aslında. Hangi eserlerimiz? Günlük değil. Sınırlarımızı zorlayan eserlerimiz. Bu Dolly'nin, yani klonlamanın yapıldığı ilk yıllarda bu tür etik söyleşiler çok popülerdi ve sıklıkla şu sorulurdu. İşte sonuçta dünya uluslararası etik kurulu da karar verdik, tıbbi etik. İnsan klonlanmayacak, insan hücresinin klonlanmasına karşı duruldu. Ve hiçbir şekilde yapılmadığına dair de beyanları var. Fakat zaman zaman biz etik söyleşilerde dile getiriyoruz. Hatta ben de dile getiriyorum. Böyle bir laboratuvarınız olsa, bunun başındaki hekim olsanız hakikaten durur musunuz? Yani hani insanı zorlayacak bir aşaması olduğu görüşündeyim ben. Kesinlikle. Ki ben edebiyatla ilgilenen bir insanım. Bilimsel tarafım, bu anlamda laboratuvar tecrübem yok. Onlar için çok daha etik bir duruşa ihtiyaç vardır. İşte bu etik duruşu sağlayan, içsel etik duruşu sağlayan dinamik burada yaratıcılıkla, sanatla kendini gösteriyor. Göstermiş, 19. yüzyılda göstermiş. Bugün de gösteriyor. İşte dediğimiz gibi daha teknolojik ürünler var. Yeni bir alandan bahsediliyor artık. Hani şu anda biz cep telefonlarını kullanıyoruz. Çok yakın bir gelecekte çipler yerleştirerek bedenimizi, gözlerimizi hareket ettirerek kimi bilgilere ulaşabileceğiz, kimi sayfaları açabileceğiz gibi belki hayallerimiz var. Evet, evet. İşte bunlar aslında tam da Frankenstein'de yaşadığımız şeyi getiriyor bize. Kendi sınırlarımızı zorlayacak deneyimler ve üretimler olduğunda biz kimiz? Kendimizi nasıl konumlandıracağız? Hele hele de ürünümüze isim bile veremeyeceğimiz kadar nasıl söyleyelim, amorf, yani forma olmayan bir şeyden bahsediyorsak. Hı
hı. Kendi ismimizi veririz.
Nitekim Frankenstein'de olduğu gibi. Evet. Bu bir kurgu tabii, temel olarak biz buna metamorfoz kurgusu diyoruz edebiyatta kullanılan. Temel dinamiği şudur ve insana çok yol açan bir dinamiktir. Metamorfoz, yani yapısı değişmiş, dönüşmüş kahraman sonunda ya ölür ya da insanlaşır. Çoğunda ölür. Dolayısıyla bizdeki hikaye de budur. Yani içte cevap aradığımız soru temelde budur. Kendi sınırlarımızı zorlayan, insanlık olarak sınırlarımızı zorlayan bu gelişimlere karşı bizim tutumumuz ne? Onların geleceğine.
Evet.
Yani ruhumuz gerçekten nerede? Biz hala onunla ilgili bir arayıştayız. Frankenstein'da 200 yıldır bu arayışın ne kadar taze olduğunu, bir görüntüsü hiç kaybolmamış çünkü. Sayısız filmle, alıntıyla.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda bilgilendirdiniz bizi, sağ olun. Ama çoğu zaman da hepimizin ruhu el vermez aslında bu tür kitapları,
evet,
okumaya,
evet,
bu tür
filmleri var çok şükür. Atlatarak bakabiliriz.
Bakabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Berna Kutlu'ta. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun diyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda etmek istiyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.
Beni buradan kurtar gidelim, yolumu kaybettim güzelim, sen olmayınca, sen olmayınca.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Kar 28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya sıvı dayanıklı cam.